Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Kalet Hüseyni. 17. ayrım. Onları Kabil'e gönderen Timur'un babası yani İdris'in amcasıydı. Beşiri ailesinin evi 20 yıllık savaş boyunca birkaç kez el değiştirmişti. Mülkiyet hakkını yeniden kazanmak zamana ve paraya mal olacaktı. Binlerce mülkiyet davası ülkenin mahkemelerini şimdiden tıkamıştı zaten. Timur'un babası hantallığıyla, köhneliğiyle ünlü Afgan bürokrasisinin çevresinden dolanmalarını bir başka deyişle doğru avuçları bulup kaşımalarını öğütlemişti. Bu benim alanıma giriyor dedi Timur, söylemeye gerek varmış gibi. İdris'in kendi babası 9 yıl önce kanserle uzun bir mücadelenin ardından öldü. Evinde karısının iki kızıyla İdris'in yanında. Öldüğü gün ev bir kalabalığın hücumuna uğradı. Amcalar, teyzeler, kuzenler, arkadaşlar ve tanıdıklar çıkıp geldi. Koltuklara, kanepelere, yemek masasının iskemlelerine yerleştiler. Oturacak yerlerin tamamı dolunca yere, merdivenlere çöktüler. Kadınlar yemek salonunda mutfakta toplaştı. Termoslar dolusu çay demlendi. Bütün belgeleri imzalamak tek erkek evlat olarak İdris'e düştü. Babasının ölümünü resmen ilan etmek üzere gelen adli tıp uzmanının vesikalarını, cenaze evinden bir sedyeyle çıkıp gelen genç, kibar adamın kağıtlarını. Timur kuzeninin yanından hiç ayrılmadı. İdris'in telefonları yanıtlamasına yardım etti. Saygılarını sunmak için dalga dalga gelenleri karşıladı. Abe amca diye takıldığı arkadaşı Abdullah'ın işlettiği Abe kebapçısından pilavla kuzu eti getirtti. Yağmur başlayınca yaşlı ziyaretçilerin arabalarını bizzat park etti. Yerel Afgan kanallarının birinde çalışan televizyoncu bir dostunu aradı. İdris'in aksine Timur'un buradaki Afgan toplumuyla arası çok iyiydi. Bir keresinde İdris'e elinde temas kurabileceği 300 isim bulunduğunu, hepsinin numarasının cep telefonuna kayıtlı olduğunu söylemişti. O akşam Afgan televizyonunda yayınlanmak üzere bir duyuru hazırladı. Aynı gün öğleden sonra İdris'i arabayla Hayward'daki cenaze evine götürdü. Yağmur iyice şiddetlenmişti. 680 numaralı karayolunun kuzey yönündeki trafik çok ağır ilerliyordu. Baban çok kaliteli adamdı kanka, nesli tükenenlerden dedi Timur, çatallanan sesiyle. Misyon rampasını tırmanırken, boştaki elinin avucuyla gözlerini kurulayıp duruyordu. İdris başını üzgün üzgün salladı. Hayatı boyunca ulu orta hiç ağlamamıştı, cenaze törenlerinde bile. Bunu küçük de olsa bir kusur olarak görüyordu, renk körlüğü gibi. Öte yandan evde sağa sola koşturup abartıyla hıçkırarak rol çaldığı, onu geri plana ittiği için Timur'a karşı belli belirsiz ve mantıksız farkındaydı, bir içerleme duymuyor da değildi. Ölen onun babasıydı sanki. Ağır koyu renk mobilyalarla döşenmiş, loş, sessiz bir salona alındılar. Onları saçlarını ortadan ayırmış siyah ceketli bir adam karşıladı. Adam pahalı kahve gibi kokuyordu. Ciddi, iş bilir bir ses tonuyla İdris'e başsağlığı diledi. Defin ruhsatı ile yetki formunu imzalattı. Ailenin ölüm sertifikasından kaç kopya istediğini sordu. Bütün belgeler imzalanınca gayet zarif bir edayla İdris'in önüne bir broşür koydu. Genel fiyat listesi. Cenaze evinin müdürü genzini temizledi. Ancak babanız Misyon'daki Afgan caminin üyelerinden biri ise bu fiyatlar geçerli değil elbette. Onlarla aramızda bir anlaşma var. Mezar yerinin, hizmetlerin parasını onlar karşılıyor sizin yerinize. Üye olup olmadığını bilmiyorum dedi İdris broşürü incelerken. Babası dindar bir adamdı biliyordu ama bunu gizlice yaşardı. Cuma namazına gittiği çok nadirdi. Size biraz izin vereyim de camiyi arayın isterseniz. Yok ahbap gerek yok dedi Timur. Üye değildi. Emin misiniz? Evet, bununla ilgili bir konuşma hatırlıyorum. Anlıyorum dedi levazımacı. Dışarıda cibin yanında bir sigarayı paylaştılar. Resmen soygunculuk dedi İdris. Timur koyu renkli bir yağmur birikintisine tükürdü. Sağlam iş ama, ölüm yani. Kabul etmelisin. Sürekli ihtiyaç. Lanet olsun, araba satmaktan bile daha karlı. O sıralarda Timur kullanılmış arabaların satıldığı bir araziye ortaktı. Şirket tepe taklak giderken Timur bir arkadaşıyla birlikte ona ortak olmuştu. 2 yıla kalmadan da bol kazançlı bir yatırıma dönüştürmüştü. İdris'in babası yeğeninden kendini sıfırdan var etmiş biri diye bahsetmeyi severdi. Bu arada UC Davis'te dahiliye stajyeri olarak 2. yılını doldurmakta olan İdris ise asgari ücrete talim etmekteydi. Bir yıllık karısı Nahil, bir yandan hukuk fakültesinin sınavına hazırlanırken, bir yandan da haftada 30 saat bir hukuk firmasında sekreter olarak çalışıyordu. "Yalnızca borç alıyorum," dedi İdris. "Bunu bil Timur, geri ödeyeceğim." "Dert etme kanka, sen nasıl istersen." Bu, İdris'in yardımına ne ilk koşuşuydu ne de son. İdris evlenirken Timur'a düğün hediyesi olarak Ford Explorer marka yepyeni bir araba vermişti. İdris'le Nahil'in Davis'te satın aldıkları küçük dairenin kredisine Timur kefil olmuştu. Ailede bütün çocukların en gözde amcası, açık ara oydu. Bir gün İdris'e tek bir telefon görüşmesi yapma hakkı tanınsa kesinlikle Timur'u arardı. Hal böyleyken İdris, örneğin şu kefil olma konusundan ailedeki herkesin haberdar olduğunu öğrenmişti. Timur'dan duymuşlardı elbette. Dahası düğünde Timur şarkıcıdan müziği kesmesini istemiş, mikrofonu alıp bir duyuru yapmış ve Explorer'ın anahtarını dikkat kesilmiş bir izleyici kitlesinin önünde büyük bir törenle bir tepsinin içinde yeni evlilere sunmuştu. Flaşlar patlamıştı. İşte İdris'i işkillendiren de bunlardı. Bu tantana, bu sergileme, bu utanmazca gösterişçilik, kabadayılık. İdris, kardeş kadar yakın olduğu kuzeni hakkında böyle düşünmek istemiyordu ama Timur ona kendisi hakkındaki övgü dolu basın bültenlerini kendisi yazan biriymiş gibi geliyordu. Cömertliği ise oldukça karmaşık bir kişiliğin hesaplı, ölçülü biçili bir parçasıydı sanki. Bir gece yatağın çarşaflarını değiştirirken İdris'le Nahil'in arasında onun yüzünden ufak bir tartışma geçti. "Herkes sevilmek ister," dedi karısı, "sen istemez misin?" "Tamam ama bu ayrıcalığı parayla satın almaya çalışmam." Nahil ona haksızlık yaptığını, dahası Timur'un yaptığı onca şeyden sonra nankörlük ettiğini söyledi. "Söylemeye çalıştığım şeyi atlıyorsun Nahil. Ben yaptığın iyilikleri ilan tahtasına asmanın görgüsüzlük olduğunu söylüyorum. Bu tür şeyler sessizce, vakarla yapılmalıdır. Çekleri herkesin önünde göstere göstere imzalamak kibarlığa sığmaz." "Eh," dedi Nahil çarşafı çırparken. "Nezaketin kökleri derinde olmalı tatlım." "Hey, burayı anımsıyorum ahbap," diyor Timur, başını kaldırıp eve bakarken. "Sahibinin adı neydi?" "Bilmem ne, Vahdati galiba," diyor İdris. "İlk adını unuttum. Çocukken sokakta bu bahçe kapısının önünde kim bilir kaç kez oyun oynadıklarını düşünüyor. İşte yıllar sonra ilk kez buradalar." "Lord Hazretleri ve onun kuralları," diye mırıldanıyor Timur. İdris'in San Jose'deki mahallesinde ev sahipleri birliğinin tüylerini diken diken edecek bakımsızlıkta 2 katlı sıradan bir ev. Ama Kabil'in ölçütlerine göre yüksek duvarları, madeni kapıları ve geniş bir araba yolu olan gösterişli bir mülk. Timur'la ikisi silahlı bir koruma tarafından içeriye buyur ediliyor. İdris, Kabil'de gördüğü pek çok şey gibi bu evin de uğradığı yıkımın altında geçmiş bir ihtişamdan izler taşıdığını görüyor. Nasıl bir tahribata maruz kaldığına dair bolca kanıt var. Kurşun delikleri, hisli duvarlardaki zikzak çatlaklar, geniş parçalar halinde kalkmış olan sıvaların altından ortaya çıkmış tuğlalar, araba yolundaki kurumuş çalılar, bahçedeki yapraksız ağaçlar, sararmış çimenlik. Arka bahçeye bakan verandanın yarısından fazlası yok. Ama yine Kabil'deki pek çok şey gibi yavaş, çekingen bir yeniden doğuşun ipuçlarını da taşıyor. Biri evi yeniden boyamaya başlamış. Bahçeye gül fidanları dikmiş. Bahçenin doğuya bakan duvarındaki irice bir delik, acemice olsa kapatılmış. Evin sokağa bakan yüzüne dayalı duran merdiven, İdris'e çatının da onarılmakta olduğunu düşündürüyor. Verandanın kayıp yarısındaki tadilat çoktan başlamış. Marcos'la holde karşılaşıyorlar. Adamın kır saçları seyrelmeye başlamış. Gözleri uçuk mavi. Gri renkli bir Afgan giysisi giymiş. Siyah beyaz kareli bir keyfiyeyi boynuna zarifçe dolamış. Onları sigara dumanıyla kaplı, gürültülü bir odaya götürüyor. "Çay, şarap ve bira var. Yoksa daha sert bir şey mi yerlersiniz?" Sen göster ben dondurayım diyor Timur. Hey seni sevdim. İçkiler şurada. Müzik setinin yanında. Buz güvenli bu arada. Şişe suyundan yapıldı. Şükürler olsun. Timur bu tür toplantılarda tam havasını bulur. İdris onun bu rahat tavırlarına, zorlanmasız şakalarına, hazır cevaplığına, kendinden emin cazibesine hayranlık duymadan edemiyor. Timur'un peşinden bara gidiyor. Timur bir kırmızı şarap şişesinden ikisine de içki dolduruyor. Salonun her tarafına saçılmış minderlerde 20 küsur konuk oturuyor. Zeminde bordo rengi bir Afgan halısı yayılı. Dekor çığırtkan değil, zevkli. İdris'in göçmen modası demeye başladığı bir tarzda. Nina Simone'un bir albümü tatlı tatlı çalıyor. Herkesin elinde içki var. Neredeyse herkes sigara içiyor. Irak'taki yeni savaştan, bunun Afganistan için ne anlama geleceğinden söz ediyorlar. Köşedeki televizyonda CNN International kanalı açık. Ama sesi kapatılmış. Şok ve dehşetin pençesindeki Bağdat gecesi yeşil çakımlarla aydınlanıp durmakta. Elinde buzlu vodka kadehi, Marcos yanlarına geliyor. Yanında, Dünya Gıda Programı'nda çalışan, ciddi yüzlü iki genç Alman var. İdris, Kabil'de tanıştığı yardım gönüllülerinin çoğu gibi, bunları da biraz göz korkutucu buluyor. Dünyayı dibine kadar kavramış, etkilenmeleri olanaksız tipler. Çok güzel bir ev bu diyor Marcos'a. Bunu sahibine söyleyin. Marcos, salonun karşı ucuna gidiyor. Zayıf, yaşlıca bir adamla dönüyor. Adamın gür, kırçıl saçları alnından geriye taranmış. İyice kırpılmış bir sakalı var. Avurtları neredeyse dişsiz birininki kadar çökük. Üzerindeki zeytin rengi, biçimsiz bol takım elbise, 1950'lerin moda anlayışını yansıtıyor. Marcos yaşlı adama apaçık bir sevgiyle gülümsüyor. Nebican diye haykırıyor Timur. Aynı anda İdris de anımsıyor. Yaşlı adam onlara mahcup mahcup gülümsüyor. Özür dilerim ama tanışıyor muyuz? Ben Timur Beşiri diyor Timur Farsça. Ailem sokağın az aşağısında otururdu. Ah yüce tanrım diye soluyor yaşlı adam. Timurcan, sen de İdriscan olmalısın. İdris gülümseyerek başıyla doğruluyor. Nebi her ikisini de kucaklıyor. Ağzı kulaklarında. Onlara inanmazlıkla bakarak yanaklarından öpüyor. İdris, Nebi'nin patronu Bay Vahdati'yi tekerlekli sandalyeyle sokakta bir aşağı bir yukarı gezdirişini anımsıyor. Bazen sandalyeyi kaldırımda durdurur, iki erkek, voleybol oynayan, aralarında onunla Timur'un da bulunduğu mahalleli çocukları seyrederdi. Nebican 1947'den beri bu evde yaşıyormuş diyor Marcos, kolunu onun omzuna dolarken. Buranın sahibi mi oldun diyor Timur. Nebi onun yüzündeki şaşkınlığa gülümsüyor. Burada 1947'den vefat ettiği 2000 yılına kadar Bay Vahdati'ye hizmet ettim. O da evi bana bırakma nezaketini gösterdi. Sana verdi yani diyor Timur, inanmazlıkla. Nebi başını sallıyor, evet. Muazzam bir aşçıydın desene. Sense hatırladığım kadarıyla az biraz haylazdın. Timur keh keh gülüyor. Zapturaptan oldum olası hoşlanmadım, Nebican. Onu kuzenime bırakıyorum. Elindeki kadehi sallayan Marcos, İdris'e dönüyor. İlk ev sahibinin karısı Nila Vahdati şairmiş. Küçük de olsa bir ünü varmış. Adını duydunuz mu? İdris başını hayır anlamında sallıyor. Tek bildiğim, ben doğduğumda onun ülkeden çoktan ayrılmış olduğu. Kızıyla birlikte Paris'te yaşamış diyor. Almanlardan biri, Thomas adındaki. 1974'te ölmüş. İntihardı sanırım. Alkol sorunu varmış, yani okuduğum kadarıyla. Birkaç yıl önce biri bana onun ilk kitaplarından birinin Almanca çevirisini vermişti. Doğruyu söylemek gerekirse, oldukça da beğenmiştim. Beklenmedik bir cinsellikle yüklü diye düşündüğümü hatırlıyorum. İdris başını sallıyor. Kendini yine biraz yetersiz hissediyor. Bu kez nedeni, bir Afgan sanatçı hakkında bir yabancıdan ders almış olması. Birkaç adım ileride Timur, Nebi ile kiralara ilişkin hararetli bir sohbete dalmış. Farsça elbette. Böyle bir yer için kaç para kira isteyebileceğinin farkında mısın Nebican diyor yaşlı adama. Evet diyor Nebi gülerek. Kentteki kira bedellerinin farkındayım. Bu herifleri soyup soğana çevirebilirsin. Şey, oysa bedavaya oturtuyorsun. Onlar ülkemize yardıma geldiler Timurcan. Evlerini, memleketlerini bırakıp geldiler. Kalkıp onları senin deyiminle soymak doğru gelmiyor bana. Timur bir inilti salıyor. İçkisinin kalanını başına dikiyor. Ya paradan nefret ediyorsun eski dostum ya da benden kat be kat iyi bir insansın. Amra içeriye giriyor. Solmuş kot pantolonun üstüne parlak mavi bir Afgan tünüğü giymiş. Ne Nebican diye çığırıyor. Kız yanaklarından öpüp kolunu da omzuna atınca Nebi hafiften irkildi gibi. Bayılıyorum bu adama diyor kız gruba. Onu utandırmaya daha da çok bayılıyorum. Sonra da bunun Farsçasını Nebi'ye tekrarlıyor. Adam başını öne arkaya atarak gülüyor. Birazcık kızarıyor. Hadi beni de utandırsana diyor Timur. Amra onun göğsünü hafifçe vuruyor. Bakın bu tam bir bela işte. Marcos'la Afgan tarzı. Yanaktan 3 kez öpüşüyorlar. Almanlarla da öyle. Marcos kolunu onun beline doluyor. Amra Ademovic, Kabil'deki en çalışkan kadın. Bu kızla ters düşmeseniz iyi edersiniz. Dahası içki de sizi yere devirebilir. Bunu bir deneyelim bakalım diyor Timur. Bir bardak almak için arkasındaki bara uzanırken. Nebi izin isteyip yanlarından ayrılıyor. Bundan sonraki 1 saat boyunca İdris insanlarla kaynaşıyor ya da kaynaşmaya gayret ediyor. İçki şişelerindeki seviye düşerken seslerin perdesi tizleşiyor. İdris, Almanca, Fransızca, Yunanca olması gereken konuşmalar duyuyor. Bir vodka daha içiyor, üstüne bir de ılık bira deviriyor. Bir grupta cesaretini toplayıp Kaliforniya'dayken duyduğu Molla Ömer'e ilişkin fıkrayı anlatıyor. Ama espri İngilizce'de aynı tadı vermiyor. Anlatmayı pek beceremedi. Yaban kaçtı. Başka bir grubun yanına gidiyor. Kabil'de açılmak üzere olan bir İrlanda barı hakkında sohbete kulak veriyor. Herkes uzun ömürlü olmayacağında hemfikir. Elinde ılık bira salonda dolaşıyor. Bu tür toplantılarda kendini hiçbir zaman rahat hissedemedi. Oyalanmak için dikkatle dekoru inceliyor. Bamyan'daki Buda heykellerinin bir buzkaşı karşılaşmasının bir de Tinos adındaki bir Yunan adasındaki limanın posterleri var. Tinos'un adını hiç duymadı. Holde gözüne çerçeveli siyah beyaz bir fotoğraf çarpmıştı. Ev yapımı bir kamerayla çekilmişçesine biraz bulanık. Uzun, siyah saçlı, genç bir kızın fotoğrafı. Kızın sırtı objektife dönük. Bir kumsalda bir kayanın üzerinde oturuyor. Okyanusa bakıyor. Fotoğrafın sol alt köşesi yanmış gibi. Akşam yemeğinde kuzu budu var. Ete biberiye ve sarımsak dişleri gömülmüş. Ayrıca keçi peynirli salata ve pesto soslu makarna. İdris tabağına biraz salata alıyor. Bir köşeye çekilip oynamaya koyuluyor. Timur'un 2 genç, çekici Hollandalı kadınla oturduğunu görüyor. Kur yapıyordur diye düşünüyor. Kahkahalar yükseliyor. Kadınlardan biri Timur'un dizine dokunuyor. İdris şarabını alıp verandaya çıkıyor. Tahta bir sıraya oturuyor. Hava artık karardı. Veranda yalnızca tavandan sarkan 2 ampulle aydınlatılmakta. Buradan bahçenin uzak köşesinde bulunan müştemilata benzer yapıyı kabataslak görebiliyor. Sağ tarafta ise büyük, uzun, eski bir arabanın dış çizgileri seçiliyor. Kırımlarına bakılırsa muhtemelen Amerikan malı. 40'lı, belki de 50'li yıllara ait. İdris tam olarak göremiyor. Hem zaten arabalara düşkün biri hiç olmadı. Timur'un bileceğinden emin. O olsaydı modelini, yılını, motor hacmini, ilave aksesuarlarını sayıverirdi. Göründüğü kadarıyla arabanın 4 lastiği de patlak. Mahallenin köpeklerinden biri kesik kesik havlamaya başlıyor. İçeride biri müzik setine Leonard Cohen'in albümünü koydu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 146. Devamı 18. ayrımda.